Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 17 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 23 Şaban 1442 ve Miladi 6 Nisan 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Milli Gazetesi yazarı Sayın Ali Haydar Haksal ile emekli amirallerin bildirisine tepkilerin sürmesi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, kalıcı ıtır, kitabın konumu ve Myanmar'da Rohingya'lı Müslümanların soykırım isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısı bugün Viyana'da başladı. İran hükümet sözcüsü Ali Rabi, Amerika yasaları ihlal etmeye son vermeli dedi. Mücettah Ravanchi, Biden nükleer anlaşma ile ilgili sözünü tutmadığını belirtti. Üst düzey Avrupa Birliği yetkilileri Ankara'da Erdoğan'la görüştü. Ve Rusya savaş uçakları Suriye'de teröristlerin mevzilerine bombaladı. Şimdi haberler.
İran ve 4+1 grubunun katılımıyla nükleer anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı bugün akşam saatlerinde Viyana'da başladı. İran ile Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'den oluşan 4+1 grubu heyetleri ve Avrupa Birliği temsilcisinin katılımıyla nükleer anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı Viyana'da başladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin ifade ettiğine göre, Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun gündem maddesine Amerika'nın İran'a karşı zalimce yaptırımlarının kaldırılması ve karşı tarafların yükümlülüklerini nasıl uygulaması teşkil ediyor. İran İslam Cumhuriyeti heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı başkanlık ediyor. Irakçı'ya Merkez Bankası, Petrol Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumu dahil bazı kurumlardan temsilciler de eşlik ediyor. Komisyon kulisinde 4+1 grubunun başkanları ile ilgili görüşmeler gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde Çin ile, bugün sabah ise Rusya ve Avrupa Birliği heyetleri ile ikili İran heyeti görüşmelerde bulundu. Salı gününde de Amerika'dan bir heyetin de Viyana'da bulunduğu açıklandıktan sonra İran yetkililer, İran heyeti ile Amerikan heyeti arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmeyeceğini duyurdular.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'i, Amerika yönetimi yakın gelecekte yasaları ihlal eden davranışları ve tek taraflı yaptırımları ve uluslararası anlaşmaları çiğnemekten, el çekmekten başka çaresi olmayacağını vurguladı. Salı günü düzenlediği basın konferansında gazetecilere açıklama yapan hükümet sözcüsü Rabi'i, bugün Bercam adıyla anılan Kueb nükleer anlaşmasında zorbalığın son bulması ve anlaşmanın yeniden ihya olması bağlamında yeni bir dönemin başlamasına şahit olacaklarını belirtti. Sözcü Rabi'i şunları kaydetti. Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın zorbalığı ve baskılarının doruk noktasında da tahmin ettikleri Amerika yönetimi sonunda izlediği yolun yanlış olduğunu ve azami baskı politikası başarısızlıkla sonuçlandığını ve Bercam nükleer anlaşmasını ihya etmek ve tüm tarafların yükümlülüklerine geri dönmeleri gerektiğini itiraf ediyor. Sözcü Rabi'i şunları kaydetti. Bizim ilkeli tutumumuz gayet net ve açıktır. Müzakereci heyetimiz tarafından tekrarlanacaktır. Bundan önce defalarca vurgulandığı üzere İran ve Amerika temsilcileri arasında hiçbir türlü müzakere olmayacak. Fakat biz Bercam üyelerine yaptırımları kaldırdıkları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesini uyguladıkları takdirde İran İslam Cumhuriyeti de uygulamaların doğruluğunu sınadıktan sonra en kısa sürede tüm yükümlülüklerine geri döneceğini söyleyeceğiz. Rabi'i ayrıca hali hazırda bu oturumun sonuçlarının ne olacağı hakkında pek iyimser değiliz. Fakat doğru yolda ilerlediğimizden eminiz. Dolayısıyla Amerika'nın ciddiyeti ve samimiyeti ispat olursa daha iyi bir gelecek için iyi bir işaret olacağını düşünüyoruz, dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mecit Hatırevançi, Amerikan Başkanı Joe Biden'in nükleer anlaşma ile ilgili sözünü yerine getirmediğini belirtti. Biden yönetiminin seçim kampanyası sırasında nükleer anlaşma ile ilgili verdiği sözünü şimdiye kadar yerine getirmediğine dikkat çeken Hatırevançi, bu fırsatı kaçırmamak gerektiğini vurguladı. Tahterevançi sözlerinin devamında Amerika'nın tüm yaptırımları kaldırması halinde İran'ın da telafi edici tüm girişimlerini askıya alacağını kaydetti. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Viyana'da bugün akşam saatlerinde başlayan nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısı öncesi bir açıklama yaparak şöyle demişti. Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçı'nın başkanlığında bir heyet bu toplantıya katılacak. Toplantıda yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularla ilgili teknik istişareler yapılacak. Komisyon toplantısı sırasında ayrıca her zaman olduğu gibi İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerinin heyet başkanları arasında ikili toplantı düzenlenecek. Geçtiğimiz Cuma günü Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İran video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirmişti.
Avrupa Birliği, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın esas rotasına döndürmesini ve tarafların anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmesini istediğini bildirdi. Avrupa Birliği bugün Viyana'da başlayan nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada şu vurguda bulundu. Viyana'daki bugünkü toplantının amacı İran'a karşı uygulanan ve kaldırılabilecek yaptırımların esası hakkında görüşmede bulunmaktır. Dün akşam bir heyet başkanlığında Viyana'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı yaptığı açıklamada toplantı öncesi Viyana'da yoğun istişarelerde bulunduğunu bildirdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer alanda 133 kazanımının görücüye çıkarılacağını duyurdu. Bu sene 20 Fevral'den Ulusal Nükleer Teknoloji Günü etkinliğinin Sadabad Sarayı'nda düzenleneceğini söyleyen Sözcü Kemalvendi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin katılımı ile düzenlenecek törende nükleer alanda 133 kazanımının görücüye çıkarılacağını kaydetti. Kemalvendi ayrıca Cumhurbaşkanı Ruhani'nin video konferans aracılığı ile kuantum, lazer, nükleer tıp ve zenginleştirme alanlarında 12 projenin açılışını yapacağını duyurdu. Kemalvendi zenginleştirme alanındaki ilerlemelerden birinin tamamen İran yapımı olan IR9 santrifüjlerinin mekanik testinin başlaması olduğunu vurguladı.
Orta Asya turu kapsamında Bişkek'te bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çoparov ile görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede taraflar siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, insani ve yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Zarif, İran'ın Kırgızistan ile arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değinerek iki ülkenin çeşitli alanlarda ilişkilerini güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Zarif, Tahran'ın İran-Kırgızistan 13. dönem karma ekonomik komisyon toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Zarif ayrıca Kırgızistan'da güvenlik ve istikrarın korunmasının İran için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Sadır Çoparov da iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki siyasi ilişkilere dikkat çekerek ülkesinin yatırım alanı dahil İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediğini ifade etti. Çoparov, COVID-19'a karşı mücadelede İran'ı ülkesine verdiği destekten dolayı takdir etti.
Tahran'a gelen Tacikistan Savunma Bakanı Kor General Şirali Mirza, İranlı mevkidaşı Tu General Emir Hatemi ile bir araya geldi. İran Savunma Bakanı görüşmede iki ülkenin ortaklıklarından işaretle İran ile Tacikistan'ın ilişkileri geliştirmek için büyük potansiyel ve imkanlara sahip olduğunu belirtti. İlkbahar gibi güzel mevsimin başladığı gibi İran'ın da dost ve kardeş ülke Tacikistan ile ikili ilişkilerde yeni faslın başlamasını da temenni eden Bakan Hatemi, İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun sona erdiğine göre Tahran'ın savunma ürünlerinin ihracatında hiçbir sorunu olmadığını kaydetti. Bölgede terörizm ve radikalizmle mücadelenin kritik bir konu olduğuna dikkat çeken Savunma Bakanı, terörizm ve radikalizmle mücadelenin telafi edilemez bedellerinden birinin Kor General Kasım Süleymani'nin şehadeti olduğunu ifade etti. Görüşmede Tacikistan Savunma Bakanı da ülkesinin iradesinin İslam-İran ile siyaset, askeriye, savunma dahil her alanda işbirliğine geliştirmek yönünde olduğunu, iki ülkenin işbirliğinin bölge güvenliği ve istikrarı için de oldukça önemli olduğunu kaydetti.
İslam mezheplerini yakınlaştırma kurumu Genel Sekreteri Hucetul İslam Hamid Şehriyari, ülkelerin münasebetlerinde en iyi stratejinin yakın diyalog ve etkileşim yoluyla karşılıklı anlayış için çaba göstermek olduğunu kaydetti. Irak ziyaretinin amaçlarına dikkat çeken Şehriyari, yakın etkileşim ve diyalog yoluyla siyasi, kültürel ve dini ilişkileri derinleştirmenin birliğe ulaşmak için en iyi strateji olduğunu, bu yöntemin ilişkilerin pekişmesine katkı sağlayabileceğini ve İslam ülkeleri birliğinin kurulmasına kendilerini yakınlaştırabileceğini söyledi. İslam dünyasında adil barış ve huzur ve kanaat önderleri ve alimler arasında yapıcı diyalog doğrultusunda etkin adım atabileceği kurumlardan birinin İslam mezheplerini yakınlaştırma kurumu olduğuna dikkat çeken Şehriyari, bu kurumun potansiyelinden tek ümmetin gerçekleşmesi için yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari, koronavirüs salgının ilgili son verileri paylaşarak koronavirüsten 174 vatandaşın da yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Sözcüsü Lari açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 174 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 17.430 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63.506'ya, vaka sayısının ise 1.963.394'e çıktığını duyurdu. Virüse yakalanan hastalardan 4.138'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 1.667.079'a ulaştığı bilgisini verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada, tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Bu eylem art niyetli bir girişim ifadelerini kullandı. Erdoğan, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmaların ardından bildiri yayımlayan 104 emekli amirali ile ilgili Beştepe'de değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bildirinin ifade özgürlüğü olmadığını belirterek, tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Buradakilerin bir kısmı çeşitli mecralarda dile getirmektedir. Hiçbirine yaptıkları açıklamalardan dolayı herhangi bir soruşturma soruşturma açılmış değildir. Ama bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez ifadelerini kullandı. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 104 emekli amiralin Montrö-Boğazdağ Sözleşmesi'yle ilgili bildirisi sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi. İmzacılar için darbeci denmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, emekliler dünyanın neresinde darbe yapmış? Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti hiç görmedi ifadesini kullandı.
Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımları yürürlüğe giriyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası KATSA kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı 4 kurum yetkilisine uyguladığı yaptırımlar 7 Nisan'da yürürlüğe girecek. Amerika yönetimi Savunma Sanayi Başkanlığı'na Rusya ile kurulan ilişkileri gerekçe göstererek yaptırım uygulamıştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bildirimin resmi olarak 7 Nisan'da yayımlanacağı ve yaptırımların yürürlüğe gireceği bilgisi verildi. Açıklamada yaptırım uygulanan kişi ve kurumların Savunma Sanayi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz olduğu anımsatıldı. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptırımların gerekçesini Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasti olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi olarak açıkladı. Geçen yılın Aralık ayında Washington yönetimi söz konusu kurum ve yetkililere Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek yaptırım uygulamıştı. KASA yaptırımlarının açıklanmasının ardından Amerika eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na uygulanan yaptırımlar, Amerika'nın KASA'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörüyle önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz açıklamasında bulunmuştu. Pompeo yazılı açıklamasında yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na Amerika'dan ihracat lisansı ve izni verilmeyeceğini söyleyerek, yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı'na tüm Amerika ihracat lisansı ve yetkisinin yasaklanmasını, Savunma Sanayi Başkanı ve diğer Savunma Sanayi Başkanlığı çalışanlarının mal varlıklarına el konulmasını ve vize kısıtlamasına dahil edilmesini kapsıyor ifadelerini kullanmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile Komisyon Başkanı von der Leyen bugün Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiler. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle çalışma ziyareti için Türkiye'ye giderek Ankara'da Erdoğan ile görüştüler. Görüşme öncesi Twitter hesabından paylaşım yapan Michel, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği üzerine görüşmeye başlayacağız. Daha yapıcı bir gündem inşa edebilmek için gerilimin sürekli olarak azalması gerekli ifadelerini kullandı. Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Birlik ile işbirliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Afganistan Ulusal Yüksek Barış Konseyi Başkanı Abdullah İstanbul'da düzenlenecek toplantının Afganistan'da kalıcı barışın sağlanması ile sonuçlanmasını temenni etti. Bugün Kabil'de barış konulu bir konferansta yaptığı konuşmada Abdullah, Afganistan hükümetini temsil eden heyetin ortak bir plan ile İstanbul toplantısına katılacağını bildirdi. Afgan yetkili, Afganistan'da barış konusunda bölgesel ve uluslararası mutabakattan dolayı şükranlarını dile getirerek İstanbul toplantısının Afganistan'da kalıcı barışın sağlanması ile sonuçlanmasını umut etti. Abdullah, İstanbul toplantısında kadınların yeri ve konumundan belirgin olacağını kaydetti.
Rusya savaş uçakları Suriye'nin çöllük alanlarında terör örgütü IŞİD mevzilerini bombaladı. Saldırı sonucu en az 13 terörist etkisiz hale getirirken birkaç terörist de yaralandı. Rus savaş uçakları dün gece yaklaşık 90 kez Rakka kırsalında Tabka kenti ile Hama vilayetinin doğusundaki Esriya bölgesi arasında yer alan çöllük alanlardaki IŞİD mevzilerini bombaladı. Suriye askeri helikopterleri de bölgedeki IŞİD teröristlerinin mevzilerini hedef aldı. Saldırıda en az 13 IŞİD teröristi öldürüldü, bazıları da yaralandı.
Yemen'in başkenti Sana'da çok sayıda Yemenlilerin katılımı ile Suudi koalisyon karşıtı gösteri düzenlendi. Başkent Sana'da Birleşmiş Milletler ofisi önünde toplanan Yemenliler, Suudi koalisyonunun Yemen'e yönelik saldırıları ve zalimce ablukasının son bulmasını isterken Birleşmiş Milletler'in bu cinayetler karşısındaki sessizliğini kınadılar. Petrol firması dahil muhtelif sektörlerde çalışan Yemenlilerin katılımıyla düzenlenen gösterinin ardından yayınlanan bildiride Yemen'e yönelik ablukanın kaldırılması istendi. Açıklamada ayrıca petrol tankerlerinin derhal ve gecikmeden Yemen kıyılarına ulaşmasına izin verilmesi istendi.
Benjamin Netanyahu yeniden kabine kurmakla görevlendirdi. Yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi. Siyasi tıkanıklığa giren işgal rejimi başkanı bu çıkmazlıktan kurtulmak amacıyla Netanyahu kabine kurmak için görevlendirdi ve bu karar İsrail partilerinin tepkisine neden oldu.
Ve Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, ülkenin tüm askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimlerinin başlatıldığını duyurdu. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas bölgesinde gerilim hızla tırmanırken, Rus askeri yönetimi ülkedeki tüm bölgelerde savaşa hazırlık durumunun tespiti için denetimlere başlama kararı aldı. Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında konuşan Shoigu, Rusya silahlı kuvvetlerinin hazırlık planına uygun olarak askeri idare organlarında, bölgelerde ve birliklerde denetimlere başlandı. Askerler taktik, özel ve iki taraflı tatbikatlar yapmak üzere poligonlarda çalışmalarına başladı ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Viyana'da yaptırımların iptali konusunda Bercam Ortak Komisyonu oturumu etrafında. Avusturya'nın başkenti Viyana bugün Bercam Orta Komisyonu'nun yüz yüze oturumuna ev sahipliği yaptı. Oturumdan önce Bercam Orta Komisyonu 18. oturumu İran ve 4+1 grubu heyetler arasında video konferans aracılığıyla gerçekleşti. Oturum katılımcıları Viyana'da yüz yüze bir araya gelmeye karar verdiler. Bercam Ortak Komisyonu'nun sanal ortamdaki oturumu ardından Amerika'dan bir heyetin salı günü Viyana'da olacağı ve İran dışında Bercam Anlaşması'nda kalan diğer taraflarla müzakereler yapacağına dair bazı söylentiler yayıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade söz konusu oturumla ilgili söylentilere tepki olarak salı günkü oturumun ortak komisyonun diğer oturumlarından farksız olacağına işaretle yol çok açıktır. Amerika yaptırımları tamamen kalkmalı ve denemeli ve sadece bir adımımız var, o da adım Amerika'nın tüm yaptırımlarının kalkmasıdır. Buna karşılık olarak İran kendi telafi girişimlerini durdurmaya ve geri dönmeye hazırdır. Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da bu bağlamda İran'ın aldığı karara saygı duyarak Tahran tarafından dolaylı diyalog sürecine dair kararın alınması için hepimiz, ki Amerika dahil, hepimiz üzerinde görüş birliğindeyiz, çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. İran'ın Bercam nükleer anlaşmadaki tutumu açık ve anlaşmadaki hakları ile uyumludur. İran İslam Cumhuriyeti, Bercam nükleer anlaşmadaki taahhütlerine Amerika tarafından uygulanan tüm yaptırımların iptal edildiği zaman geri dönecektir. Bu yüzden Amerika, İran'a karşı yaptırımları hem de denenmiş bir şekilde iptal etmekten başka seçeneği yoktur. Amerika Hazine Bakanlığı Varlık Kontrol Bürosu tarafından uygulanan yaklaşık 1500 yaptırım kaldırılması, Amerika tarafından atılması gereken ilk adımdır.
Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Amerika yönetiminin tek taraflı yaptırımlar ve uluslararası anlaşmaları ihlal etmekten yakın bir gelecekte vazgeçmekten başka çaresi kalmayacağına işaretli bizim ilkeli tutumumuz gayet net ve açıktır ve müzakereci heyetimiz tarafından tekrarlanacaktır. Bundan önce de defalarca vurgulandığı üzere İran ve Amerika temsilcileri arasında hiçbir türlü müzakere olmayacak. Fakat biz Bercam üyelerine yaptırımları kaldırdıktan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22-31 sayılı kararnamesi uyguladıkları bir takdirde İran İslam Cumhuriyeti de uygulamaların doğruluğunu sınadıktan sonra en kısa sürede tüm yükümlülüklerine geri döneceğini söyleyeceğiz dedi. Amerikan Dış İlişkiler Konseyi üyesi Joseph Kronico bir yazıda konuya işaretle bu aşamada Viyana'da yaşanacak her şeyin sadece suizanlar ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi, yıkıcı engeller ve müdahalelerin kaldırılması ile önemli ve pozitif bir adım atılarak bu siyasi iradeye güç ve sürekliliği kazandırabileceğini belirtiyor. Aksi halde Bercam'a geri dönmek neredeyse imkansız bir olay olacaktır. Her halükarda siyasi irade, Bercam'ın ihya sürecinin itici gücüdür ve teknik olan ve olmayan zorlukları aşmak ise tarafların karşılıklı ciddiyet ve azimlerinin sürekli olmasına bağlıdır. Fakat eski tecrübeler ve Bercam'ın açıkça ihlal edilmesinden dolayı yaşanan güvensizlik dikkate alındığında anlaşmaya varmak ise zor bir süreç olarak görülüyor. Viyana oturumu hakkında medya çevrelerinin tahminlerinin ötesinde önem taşıyan konu ise karşı tarafın Bercam vaatleri ve verilen sözleriyle ilgili kaybolan güveni onarmak ve uygulamaya koymaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Afganistan Dışişleri Bakanı'nın Eşref Gani'ye istifasını sunması etrafında. Afganistan Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Cumhurbaşkanlık İşleri Daire Başkanı'nın Dışişleri Bakanlığı'ndaki müdahaleleri ardından bu ülke Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye istifa mektubunu sundu. Afganistan Cumhurbaşkanlık Sarayı'ndan bazı haber kaynakları Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmiye'nin Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye istifa mektubunu sunduğunu fakat istifanın Eşref Gani tarafından henüz kabul edilmediğini duyurdular. Söz konusu kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani ile görüşmesinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib ve Cumhurbaşkanlık İşleri Daire Başkanı Fazıl Muhammed Fazıl'ın Dışişleri Bakanlığı işlerine müdahalelerine itirazda bulundu. Eşref Gani söz konusu itirazlara karşılık olarak Fazlı ve Muhib'in bu konuda kendisiyle koordinasyonda olduğunu belirterek Atmer'in bu duruma uyum sağlamıyorsa istifa edebileceğini söylediğini belirttiler. Dışişleri Bakanlığı sorumlulukları ve görevlerine bazı devlet yetkilileri tarafından yapılan müdahaleler, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmer tarafından son haftalarda gündeme gelen konulardan bazılarıdır. Hanif Atmer açısından Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib ve Cumhurbaşkanlık İşçileri Daire Başkanı Fazıl Muhammed Fazlı gibi bazı yetkililerin çeşitli ülkelerin siyasi temsilcileri ve büyük elçileriyle bir araya gelmesi diplomatik ilkelere aykırı ve Dışişleri Bakanlığı'nın selahiyetine müdahaledir. Bu Afganistan Diplomasisi Kurumu'nun mevcut hassas şartlarda konumunun zayıflamasına sebep oluyor. Hanif Atmer bazı yetkililer tarafından illegal müdahalelerle Dışişleri Bakanlığı rolünün zayıflamasının sonuçlarından biri, diğer ülkelerin Afganistan yetkilileriyle bağlantı kurmak için Dışişleri Bakanlığı göz ardı etmesi olduğunu belirtiyor. Nitekim Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu ülkenin Kabil Büyükelçiliği tarafından mektup iletmesini ülke içinde diplomatik ilkelere kayıtsızlığın sonucu olduğunu ifade ediyor.
Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer, Afgan yetkililerin Kabil'deki elçiler ve diğer ülke temsilciler ile görüşme programlarının Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmesi gerektiğini ve bu protokol dışında ise yapılan her girişimin Afganistan diplomasi kurumu hakkında ise şüphelerin uyandırmasına sebep olacağının altını çiziyor. Hanif Etmer, Muhammed Eşref Gani'den Cumhurbaşkanı olarak anayasayı korumasını çeşitli yetkililere Dışişleri Bakanlığı'nın salahiyetlerine müdahale etmesinden men etmesini böylece dış ilişkileri koordine eden kurumun şanının korunmasını bekliyor. Gerçi Hanif Etmer'in Dışişleri Bakanlığı'ndan istifası konusu ise resmi olarak onaylanmadı. Fakat Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile aralarında var olan ihtilaflar inkar edilemeyen bir gerçektir ve bu konu ülkenin Taliban ile barış müzakerelerinin dolambaçlı sürecinde olduğu şartlarda Afganistan milli çıkarları için tehlikeli olabilir. Taliban grubunun Afganistan'da savaşın sona ermesi ve daimi ateşkesin sağlanması için barış müzakerelerinin sürecinde sürekli sorun çıkartması ve Kabil'de Taliban'ın gerçek barış yoluna adım atması gibi bölgesel ve uluslararası baskıların artmasını vurguladığı bir dönemde Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda küresel bir görüş birliğinin sağlanmasındaki rolü büyük önem taşıyor. Son aylarda Afganistan Dışişleri Bakanlığı söz konusu zaruret çerçevesinde bölgesel ve bölge dışı bazı ülkelerde çeşitli yetkililer ile telefon görüşmeleri veya yüz yüze müzakerelerin gerçekleşmesine çalışıyor. Böylece bu ülkelere de Kabil'in Taliban ile geçici ateşkesin sağlaması ve Afgan gruplar arasındaki müzakereleri sabote etmemesi için baskı siyasetine eşlik etmelerini sağlamaya çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir televizyon kanalına telefon bağlantısıyla katıldığı programda bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin sorular cevapladı ve değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu emekli amirallerin Montreux Boğazları Sözleşmesi ile ilgili bildirisini eleştirdi. Ve şimdi gündem bu konuyla ilgili hala sıcak sevgili dinleyiciler. Neden böyle bir bildiri yayımlandı ve neden bu tepkiler hala büyümeye devam ediyor? Bunlara kısaca yanıt aramaya çalışacağız sohbetimizde. Milli Gazetesi yazarı ve Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ali Haydar Haksal hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum. Emekli olmuş insanlar kendi şahsi düşüncelerini, kaygılarını dile getirirler de şimdi bu tipte, bu şekilde bir bildiğinin yayınlanması ve bunun geniş çapta böyle tepkiyle karşılanmasını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bunların tabii çeşitli nedenleri var. Sadece generallerle ilgili değil. Başka şeylerde de benzer durumlar var. Yani Türkiye'de bu Batı düşüncesine, daha doğrusu Kemalist ideolojiye sıkı bağlı olanların rahatsız olduğu birçok konu var. Tabii Türkiye'de birincisi bir ırkçı şey var. Yani Kemalizm, Türk milliyeti, Türk ırkı efsanevi bir oluş. İttihat ve Terakki'den beri böyledir. Cumhuriyet ideolojisinin temel düşüncesi de budur. Şimdi bu düşünceden özellikle yakın zamanda andımızın okullarda okunması şey yapılınca, kaldırılınca zaten bir süredir uygulanmıyordu. Bu yasal hükmede dönünce ilk tepki buradan itibaren doğmaya başladı. Zaten yani şimdi Türkiye'nin veya İslam coğrafyasının en temel sorunlarından birisi milliyetçiliktir. Yani bu ırk eksenli bakıştır. İslam milleti, İslam medeniyeti bağlamında olan bakışın dışında parçalara bölünmüş bir İslam coğrafyasından söz ediyoruz. Yani bu tabii ki herkese hemen hemen her ülke için de geçerlidir. Ya bir mezhep sorunu olur ya da ırk sorunu olur veya işte bir takım gelişmeler oluşturulur. Bununla başlayan bir tartışma var. Tabii Monroe anlaşması da gene zaten batıdan yapılmış olan anlaşmalar var. Yani Türkiye'nin sadece mesela 12 adalar meselesi vardır. 12 adalar işte Türkiye'nin elinden alınarak Yunanistan'a verilmiştir. Ve o dönemin yönetimi de bu bağlı bulunduğu coğrafyayı kurtarmak adına orayı feda etmiştir. Şimdi bu tabii Boğazların İstanbul Boğazı'ndaki geçiş Monroe anlaşmasına bağlı bir durumu var. Burada tabii yani anlaşmalar gereği bu seferler yapılmaktadır. Türkiye'nin iradesi dışında değildir. Tabii özellikle bu Kanal İstanbul projesinin arka planında yatan tabii bir tarafıyla da bu da vardır. Yani yeni bir kanal açarak İstanbul Boğazı'nın dışında yeni bir akış sağlamak gibi bir düşünce. Şimdi bu da tabii Monroe Anlaşması'ndan kaynaklanan bir karşı durum oluşuyor. Bu işin bir tarafı yani boğazların şey yapılması anlamında bir tarafı var. Ama bir diğer tarafı da tabii İstanbul'da bu Kanal İstanbul'un yapılışında İstanbul'un bir ada, yani o şeyin İstanbul'un önemli olan kısmının bir adaya dönüştürülmesi. Bunun da tabii biz başka sakıncalarını görüyoruz. Şimdi burada tabii hem düşünce çatışmaları var. İkincisi bir de yaklaşık 18-19 yıldır iktidardan uzak kalmış olan bu Kemalist ideoloji bir tarafıyla MHP gibi bir ırkçı partiyle AK Parti kontrol altında tutuluyor. Yani çünkü onun da hareket alanı kısıtlı ve evet, kısıtlı olduğu için de onunla beraber hareket etmek durumunda kalıyor. Evet. Tabii bu Milliyetçi Hareket Partisi de aynı zamanda ırkçı bir parti. Mesela şeye karşı tepki verenlerden birisi de odur. Yani bu andımız konusunda da evet, tepki veren de odur. Diğer tarafıyla da tabii bu askerlerle MHP düşüncesi arasında çok fazla bir farklılık yok kanaatindeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Bunlar şimdi bir süreliğine yani MHP'nin düşüncesi nedir? Yani benzer bir durumda şey için de geçerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi de bir anlamda bir başka ırkçı parti oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi ırkçı bir parti. Fakat onun işte sosyalizm veya başka çevreler ile yani Kemalist bir partidir. O da yani ırkçı bir parti olan İYİ Parti ile kontrol altında tutulmuş oluyor.
Doğru.
Yani burada bir takım dengelerin mücadelesinde bulunuluyor. Bu askerler de veya bir takım çevreler de özellikle iktidardan uzak kaldıkları için çıkarları, şeyleri zayıflamıştır. Yani yıllardır iktidar, yani memleketin gelirinden büyük payı alamamak iktidardır. Biraz da bunun da mücadelesi vardır. Yani düşünceler ideolojik olmaktan çok artık çıkara bağlıdır. Çünkü artık bir Marksizm tehlikesi yoktur. Yani Sovyet Rusya'da Marksizm'in çökmesinden sonra dünyada Marksizm artık çok marjinal kalmış. Yani etkisiz evet, bir durumda. Yani Türkiye'de batıcı Kemalist bir anlayış var. Bir de bunların yaşama tarzları var. Yani daha özgür, daha istediklerini yapabilme, yaşayabilme, sınırsız yaşama duyguları var. Bunu kaybetmek istemiyorlar.
Doğru. Hocam şimdi bu gündem sizin de ifade ettiğiniz gibi başta MHP olmak üzere çeşitli aslında çevrelerce büyütüldü, tepkiyle karşılandı. Bunun ardından da anladığım kadarıyla yani haberlerden görüyoruz, duyuyoruz. Sert bir siyasi kutuplaşma meydana geldi galiba Türkiye'de. Şimdi bu acaba hükümetin lehine mi oldu yoksa aleyhine mi oldu? Bu konuda herhangi bir görüşünüz var mı?
Sertlikler, bu sessizlikler hükümetin lehinedir her zaman için.
Evet.
Çünkü bir süredir iktidar ciddi anlamda bir prestij kaybı yaşıyor. Bu prestij kaybının birçok nedenleri var. Ekonomik var, adaletsizlikler var, dengesizlikler var. Toplum giderek buradan artık soğumuş durumda. Zaten 20 yıla yakın bir şey. Şimdi zaten şeyde de medeniyetlerin yükseliş ve düşüşlerinde de benzer durumlar var. Şimdi bu İbn Haldun felsefesine göre, düşüncesine göre. Şimdi burada da bunlar çabuk bir düşüşe geçtiler. Bu çabuk düşüşe geçişleri tabii iktidarın kendi şeyleri kendisine bağlı olanlarla olanları daha müreffeh veya daha ya zenginlerini oluşturma. Türkiye'de ne yazık ki böyledir. Yani geçmişte de böyledir. Süleyman Demirel kendi zenginlerini oluşturdu. Turgut Özal kendi zenginlerini, yani kendine bağlı. Tabii iktidarları düşünce kaybolunca o zenginler bu sefer başka kapı arıyorlar. Yani kapılar değişiyor. Değişen bir şey olmuyor.
Doğru.
Şimdi iktidarın da böylesine bir zaafı var.
Hı hı.
Bu zaafından dolayı da bu şeyin politik sertleşmeler onun kendi seçmenini kemikleştirmeye dönüktür. Yani diyelim %35'lere kadar düşmüş olan bu gücünü koruma endişesi ve çabası var. Ya bir de tabii başkanlık sistemi var. Bu mevcut duruma göre başkanlık sistemi diyerek işte ittifaklar var. Bir cumhur ittifakı var, bir millet ittifakı var. Bu ittifakların artık denge değişimi söz konusu olabilir. Bu da tabii Türkiye'de maalesef uzun süredir bu sertlik politikaları prensip olarak benimsenmiş durumda. Yani herkesin kendi seçmenini kemikleştiriyor. Yani onu sağlama almaya çalışıyor. Bunun biraz da iktidara yarayacak gibi ama nereye kadar? Bu şeyin ateşi düşünceye kadar. Bu ateş düşünce yeniden her şey kendi rayına oturmuş olacak.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Rica ediyorum.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Milli Gazetesi yazarı ve Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ali Haydar Haksal hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de emekli amirallerin Montrö-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildirisine gelen tepkileri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlayın. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kayhan gazetesinde İslam-İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrej Harirçi'nin 9 korona aşısının yapım aşamasında olduğunu, önümüzdeki aylarda 4 aşının daha yaygın olarak kullanılacağını ve ilk İran yapımı korona aşısının 40 gün içinde halka sunulacağını vurgulaması, Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun ülkelere mali destek için siyasi baskıdan uzak, adil ve bağımsız bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurgulayarak aşı teknik bilgisinin transferi alanında işbirliğinin genişletilmesi ve düşük gelirli ülkelerin kalkınması için üretim ve hakkaniyetli dağıtım ve finansmanın sağlanması çağrısında bulunması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Suriye'den bazı teröristlerin Yemen ordusu ve halk güçlerine karşı savaşmak üzere Mağrib eyaletine götürüldüğüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemenli kaynaklar Suriye'den bazı teröristlerin Yemen ordusu ve halk güçlerine karşı savaşmak üzere Mağrib eyaletine getirildiğini duyurdu. Yemenli istihbarat kaynakları El-Kaide teröristleri Abin eyaletinin kıyılarında birkaç noktada Suriye'den gelen teröristleri karşıladıklarını belirtti. El Ahbar gazetesi ise Aden kentinde Suud Birleşik Arap Emirlikleri İttifakı Komutanlığı'nın El-Kaide elebaşını Suriye ve başka ülkelerden gelecek teröristlerin güzergahının güvenliğini temin etmekle görevlendirdiğini yazdı. Haberde El-Kaide terör örgütünün Suriye'den gemiyle gelen teröristleri silahlarıyla birlikte Mağrib eyaletine götürmekle görevlendirildiği kaydedildi.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi, haber kaynaklarından Irak'ta Amerikan terör ordusuna ait iki lojistik konvoya saldırı düzenlendiğini duyurması gibi haberlere yer verilirken, Cavan gazetesinde Yemen ordusunun mütecaviz Suudi ittifaka ağır darbesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemenli silahlı güçler Cidde kentinde mütecaviz Suudi Savaş İttifakı'nın askeri mevzilerini birkaç füze ve İHA ile hedef aldı. Sabiri News'un bildirdiğine göre Yemenli güçlerin Cidde'de mütecavizlerin askeri noktalarını hedef alması ardından Cidde ve ayrıca Cizan kentindeki havaalanlarında tüm uçuşlar askıya alındı. Daha önce Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümet Savunma Bakanı Muhammed Nasır el-Atifi yaptığı açıklamada Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'e tecavüz etme ahmaklığını sürdürmesi durumunda büyük acı adlı stratejisini uygulayacakları uyarısında bulunmuştu. Amerika'nın desteğini arkasına alan Suud Savaş İttifakı Mart 2015'ten itibaren Yemen'e savaş dayatarak bu ülkede on binlerce masum insanı katliam edip ülke altyapısını yıkmasına rağmen Yemen halkı ve ordusunun direnişi dolayısıyla Yemen'de kendi şom hedeflerine ulaşamamıştır.
Hemşeri gazetesinde Korsan İsrail zindanlarında yatan Filistinli çocukların vahim durumlarını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistinli Esirler Birliği Filistinli Çocuklar Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride Korsan İsrail zindanlarında yatan Filistinli çocukların vahim durumlarını anlattı. Bildiride hali hazırda 18 yaşın altında 140 Filistinli çocuk, Siyonistlerin 30 hapishanesinde esarette bulundukları bu çocuklar arasında iki kız çocuğu da yer aldığı kaydedildi. Bildiride ayrıca Korsan İsrail ajanları cari yılda 230 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı, bu çocukların büyük bir bölümü Beytul Mukaddes kentinden olduğu, son yıllarda Korsan İsrail mahkemelerinin kararı ve Filistinlerin evleri de zindana çevrildiği, aileler çocuklarını evde hapsedecekleri yönünde söz vermeleri gerektiği ve bu durum Filistinli çocukların ve ailelerinin psikolojisini bozduğu belirtildi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Allah için savaşan müminlere Allah'ın da hiç beklemedikleri bir noktadan güç kazandıracağını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Bunun karşı noktası şu ki, müminler beklemedikleri bir noktadan güçlendiler. İslam kültüründe ve İslami tanımda bizim dini edebiyatımızda adı rezgen la yahtasabdir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ İse mücadele edenler, böyle büyük bir getirinin onlar için oluşacağını düşünmüyorlardı ki, ülkenin o günkü ordusuna bağlı olan en hassas merkezlerinden bir bölümü inkılabın hizmetine girsin ve imama biat etsin. İşte bu, 19 Behmen derslerinden biridir. Bu bizim bugünkü hesaplarımızda da olması gerekir. Ben bunu söylemek istiyorum. Düşmanın beklemediği bir yerden darbe alabileceğini bilmeniz gerekir ve siz ki Allah'ın kulu, mümin billah ve sırat-ı müstakimdesiniz, bir yerden size bir yarar ulaşsın ki, rezgan la yahtasab, beklemediğiniz olsun. Bana göre tüm dünya olaylarının maddi ve dünyevi hesaplara göre olmadığına dikkat etmemiz esaslı bir konudur. Bu da Yüce Allah'ın bazen bir kestirme yolu oluşturması hesaplamalardan biridir ki böyle bir hareketi yaratıyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktardığımız Kalıcı Itır'ı dinlediniz.
Hakşerleri hayre eyle, zannetme ki gayre eyle, arifanı seyre eyle.
Mevla görelim beyler, beylerse güzel eyle.
Demen için şu şöyle, yerimcedir o öyle, ah var sonunu seyre.
Ateşiyle piş oldum, yandım yandım, külhan oldum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde büyük medeniyetlerin büyümesinde okumanın önemi, rolü ve de dünya genelinde okuma istatistikleri ve kitabın temel ihtiyaçlar sepetindeki durumunu ele alacağız.
Bugünkü sohbetimizi bir soru ile başlatmak istiyoruz. Sizin hayatınızın zaruri ve temel işgalleri nelerdir acaba? Birçoğumuz ekonomi biliminde üretici ve imalatçı tarafından piyasaya sürülen ve para karşılığında satın alınan ve bizim ihtiyaçlarımızı gideren ürünlerin ticari mal ve emtia adlandırıldığını da duymuşsunuzdur ya da okumuşsunuzdur. Üreticilerin birincil ve öncelikli ihtiyaçlarını gideren ticari mallar, zaruri ve temel mallar ve de daha az kullanıldı ve ikincil ve üçüncül ihtiyaçları karşılayan ticari mallar, lüks mallar olarak tanımlanıyor.
Birçoğumuz için yemek, barınmak, giyinmek, hatta huzur ve güvenlik duygusu temel ihtiyaçlardan sayılır. Hepimiz ilk önce bunları elde etmek için çabalı gösteririz. Ve ancak burada da biraz düşünmek gerekir. Acaba insanlar bu temel ihtiyaçlarını karşılama imkanını nereden bulmuştur diye sorular soralım. Acaba insan ve dünyanın hayatının tekamülü ve evrimi, araştırma, inceleme ve okuma olmadan bu kadar gelişebilir miydi? Kuşkusuz okumak ve de kitaplar, yazarlar ve araştırmacıların insanlık medeniyetlerinin gelişiminde inkar edilemez role sahiptir. Bu süreç insanlık biliminin temeli ve kökü olarak adlandırılabilir.
Buna ilaveten kişisel gelişimin de okuma ve öğrenme ve başta da kitap okumakla elde edildiğini unutmamak gerekiyor. Bu yüzden doğal olarak kitaba da temel ve zaruri bir ürün olarak bakmalıyız. Mevcut koronavirüs salgını fırtınasının estiği dönemde de kitabın konumu daha da özelleşmiştir. Son dönemde Avrupa'da kısıtlamaların da artması ve yeni karantina kurallarının başlamasına paralel olarak kimi ülkelerde kitapçıların faaliyetlerine devam ettiği haberlere medyada yer aldı.
Doğrultudaki haberlerde Belçika'daki kitabın temel bir mal olarak tanınması yüzünden kitapçılara karantina döneminde faaliyetlerini devam etmesi için izin verildiği belirtildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de kitapçılar ve kitap okuyanlar edebiyatın acılara hem de mevcut durumda koronavirüsün doğurduğu acıyı dindirmedeki rolüne vurgu yapma doğrultusunda şehir düzeyinde kitapçıların ve kitap dükkanlarının faaliyetlerine devam etmesine vurgu yaptılar.
İsviçre'nin başkenti Cenevre'de ise koronavirüs salgınının fırtınasının estiği bir sırada Kasım ayında tüm restoranlar ve temel ihtiyaç duyulmayan işletmeler kapatıldı. Buna rağmen bu dönemde kitapçılar temel ihtiyaçlar sunucuları olarak bu dönemde de faaliyet ruhsatı aldılar. Aslında kitap ve kitap yazma hususu insanların toplumsal hayatının gelişmesindeki rolü inkar edilemezdir. Bir toplumun ruhu da bu sürecin sayesinde gelişir ve sonuç verir. Bu yüzden de insanlığın kültürel mirası ve insanlık medeniyeti her daim insanlığın da onur kaynağı olan büyük isimlerin kitapları ile doludur.
Eski zamanlardan beri kitap yüce düşünceler ve fikirlerin koruyucusu ve büyük ve değerli bir kaynak olmuştur. Bu değerli kaynak bilim, fikir ve gerçek taliplerini ve sevdalılarını hep doyurmuştur. Kültürel imkanları ve koşulların değerlendirilmesi, kitabın günümüzde toplumun kültürünün düzeyinin artmasında güven verici ve etkin bir araç olduğunu gösteriyor. Küresel deneyim de medeniyetlerin gelişmesi ve büyümesinin her toplumun kültürel ve düşünsel gelişmesine bağlı olduğunu, kitap okuma kültürü olmadan medeni gelişim elde edilemeyeceğini gösteriyor.
Örneğin Sümer uygarlığı bunun kanıtı olarak gösterilir. Bilinen en eski yazı sistemine sahip olan Sümerler, aynı zamanda en yüksek imajlı medeniyete de sahip olmuştur. Aslında bu Sümerler döneminde de yazının icat edilmesinden ve insanlığa büyük hizmetlerinden kaynaklanıyordu. Yumuşak kil, fil dişi veya ahşap gibi malzemeler üzerine yazmak ve işaretlemek için keskin metal kalemler kullanılmıştır. Bu amaçla eğitimli yazarlar vardı ve yazdıkları sonra onları sertleştirmek için yumuşak parçacıklar ve killer pişirildi. Tablet şeklinde pişmiş kil parçaları keşfedilen ilk kitaplardır. Bu tabletler işle ilgili bilgileri, duaları, ritüelleri, büyü işaretlerini, kutsal mitleri ve etnik ve ulusal anekdotları ve gelenekleri içeren dini çalışmaları kaydetmek için kayıt belgeleri olarak kullanılmıştır.
Yazıtlarda ve tabletlerde Sümerlerin edebiyatını, sosyal, politik ve felsefi fikirlerini görmek mümkün. Antik Sümer şehirlerinin kalıntılarından çıkarılan eşyalar ve eserler arasında İlyada'dan binlerce yıl daha eski edebi parçaların bulunduğu yazıtlar keşfedilmiştir. Sümerler bilinen en eski insan edebiyatını derlemiş ve kendilerine özgür edebiyat yaratmışlardır. Sümer kültürü M.Ö. 4. bin yılın ortasında 2. bin yılın başına kadar 1500 yıldan fazla bir süredir Rafidayn topraklarına hakim oldu. Böylece Sümer yazarları çeşitli konularda ve farklı alanlarda yazılar miras bırakmıştır. Aslında Sümerler bu başarıları gelecek nesillere aktarmak ve onlar için korumak gibi net bir hedefle yazıyı kaydeden ilk kişilerdi. Başka bir ifadeyle bugün hala geçerli olan kitaba varlık verenler de Sümerlerdi. Bu da insanın kültürel ve teknolojik başarıları koruduğunu ve gelecek nesillere aktardığı yasal ve eğitimsel hedeflerini ve diğer günlük ihtiyaçlarını karşıladığı anlamına geliyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi Sümerlerle aramızda büyük bir zaman farkı olsa da çeşitli kitle iletişim araçlarının gelişmesine rağmen şimdiye kadar hiçbir medyanın, medeniyetlerin büyümesinde kitapların oynadığı rolü oynayamadığını vurgulayabiliriz. Kitaplar ve genel olarak okuma yazma ve ders okuma eğilimi bugün hala gelişim göstergelerinden biridir.
Kitaplarla haşır neşir olmak aslında farklı zamanların düşünürlerinin ve bilgilerinin varlığından yararlanmak demektir. Kitabın yaprakları ve sayfaları bilginlerin tapınakları ve öğrencilerin saf beslenme kaynaklarıdır. Kitap bireylerin ve toplulukların gelişmesinde ve büyümesinde temel rol oynayabilir ve okuyucunun tüm doğruları öğrenmesine ve gerçekleri bilmesine yardımcı olabilir.
Kur'an-ı Kerim'de yazı anlamına gelen kitabet ifadesi 322 defa 37 farklı şekilde kullanılmıştır. Bu ilahi kitapta kaleme özel bir yer verilmiş ve esasında kalem ifadesiyle başlamıştır. Nitekim Alak suresinin 4. ayetinde ellemi bil kalem yani kalem ile öğrendi ifadesi kullanılmıştır. Yine Kalem suresinin ilk ayetinde şöyle buyurulmuştur. Nun, kaleme ve yazdıklarına andolsun.
İslam medeniyeti de içeren büyük medeniyetlerin deneyimi, medeniyetlerin büyümesinin ve gelişmesinin toplumun entelektüel ve kültürel gelişiminden kaynaklandığını ve okuma kültürünün büyümesi olmadan herhangi bir medeniyetin büyümesinden umutlu olunmayacağını da göstermiştir. Hicri kameri 3. yüzyıl Müslüman edebiyatçıları ve yazarlarından Cahiz ise kitabında kitap hakkında ilginç bir ifadeye yer veriyor. Kitap her zaman verimli ve semereli bir ağaçtır. Kitap sizi yormayan ve sıkmayan bir arkadaştır. Sizi aldatmayan bir arkadaştır. Sizi rahatsız etmeyen bir arkadaştır.
Kişi başına küresel araştırmaya bir bakış atmamız da okumanın önemini gösterecektir. Küresel okuma oranını değerlendirmek için belirli maddeleri içeren ve haftalık, aylık ve yıllık bazda ölçülen genel göstergeler vardır. Bu süreçte farklı cinsiyet ve eğitim düzeyine sahip farklı yaş gruplarında ve kesimlerinde çevrim içi haber, dergi, kitap ve basılı kitaplar okuma oranı değerlendirilmiştir. 2018 yılında yapılan son incelemelere göre Hindistan, Tayland, Çin, Filipinler, Mısır, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Fransa, Macaristan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler halkları okuma saatleri nedeniyle en çok kitap okuyan ülkeler listesine dahil edilmiştir. Bu listenin en önemli özelliği üst sıralarda Asya ülkelerinin isimlerinin bulunmasıdır.
Hindistan, haftada ortalama 10 saat 42 dakika ile kişi başına en yüksek kitap okuma oranına sahip ülkedir. Tayland, en yüksek okuma oranına sahip ikinci ülkedir. Bu ülkenin insanları haftada ortalama 9 saat 24 dakika kitap okuyor. Çin haftada 8 saatlik kitap okuma oranı ile kişi başına okuma sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Buna dayanarak Batı ve Avrupa ülkelerinin artık okumaya geçmişte olduğu gibi ilgi göstermediğini ve haftada 6 saatten az harcadığını görüyoruz.
Değerli dinleyiciler, kitabın konumlu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingya Müslümanlarının Soykırım isimli dizi sohbetimizin 14. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Rohingyalı Müslümanların ülke dışı edilmesi ve kaçmaya zorlanması, ayrıca Myanmar'a dönüşteki engelleri ele alacağız. Tüm uluslararası norm ve standartlara göre hiçbir ulusal, etnik veya dini nüfus yaşadıktan yerden zorla çıkarılamaz. Böyle bir azınlık nüfusunun tecride sürüklenmesi de mümkün olamaz. Ulusal, etnik veya dini bir grubu ikamet ettiği yeri terk etmeye zorlamaya yönelik her türlü organizeli girişim de kabul edilemezdir. Böyle bir girişimin faillere uluslararası mahkemelerde, özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmayı ve cezalandırılmayı hak eden insana karşı suç işleyenler olarak yargılanabilir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesi, aynı ülkede veya siyasi yönetim kontrolü altında yaşayan tüm insanların vatandaşlık hakkını tanımaktadır. Hükümetler keyfi olarak bu hakkı kimseden geri alamazlar. Myanmar hükümeti tüm ülkeler için bağlayıcı bir belge olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hükümlerine aykırı olarak Rohingyalı Müslümanların bu zatı hakkını açıkça reddediyor. Myanmar hükümeti ve ordusu ise uluslararası anlaşmaları ciddi bir şekilde ihlal ederken Rohingyalı Müslümanları tarihsel yaşam alanlarından kovup Bangladeş'e göç etmeye zorlayarak Rohingyalıların Bengal halkından olup sonraları Myanmar'da göçmen olarak yaşadıklarını öne sürüyorlar. Uluslararası belgelere göre etnik, dini veya ırksal azınlıklara yönelik şiddete doğru her türlü kışkırtma, 1948 soykırıma karşı sözleşmeyi ve 1998 Uluslararası Ceza Mahkemesi Anlaşması'nı ihlal etmektedir. Myanmar'da ise hükümet, ordu ve radikal Budist gruplar Rohingya Müslüman dini azınlığına karşı etnik ve dini kışkırtmaları açıkça körüklemiş ve tetiklemiştir. Budist rahipler de aşırı Budist gençleri Rohingya'ya saldırmaya, Müslümanları öldürmeye ve sürmeye teşvik etmede de sınır tanımıyorlar. Rahiplerin yanı sıra Myanmar hükümet yetkilileri de Aung San Suu Kyi döneminde Müslüman Rohingya karşıtı aşırılık yanlılarını kışkırtmada önemli bir rol oynadılar. Myanmar'ın dönemin başkanı Win Myint, eyalette barışı sağlamak için 800 bin Rohingyalı Müslüman Arakan eyaletinden sınır dışı edilmesi gerektiğini açıkça belirtti. Gerçek şu ki, böylesine hararetli bir atmosferde yaklaşık 1 milyon Rohingyalı Müslüman, dönemin hükümeti ve ordunun desteğiyle aşırı Budist akımlar tarafından kovuldu ve sonuçta da Bangladeş, Malezya, Tayland, Endonezya ve kamplara kaçmak zorunda kaldı ve en kötü şartlardaki kamplara da yerleştirildi. Daha da kötüsü, ülkelerine geri dönme yönündeki yasal hakkı da reddedildi. Myanmar hükümeti, Bangladeş hükümeti ile 2018 yılında Arakan eyaletinden ayrılan Rohingya mültecilerinin ana vatanlarına dönüşünü kolaylaştırmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. Ancak uygulamada Myanmar hükümeti Arakan eyaletine geri dönüş konusunda ise ciddi engeller oluşturdu. Yerinden edilmiş Rohingyalıların geri dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri vatandaşlık ve vatandaşlık meselesidir. Myanmar, tarihsel gerçeklerin aksine Arakan'ın tarihsel olarak Arakan'da yaşadığını ve ülkenin vatandaşı olduklarını kabul etmeyi reddetti. Rohingyalılar, Myanmar'a gönüllü olarak dönmek için Myanmar vatandaşı olarak tanınmak istiyorlar. Ancak Myanmar hükümeti bu gerçeği kabul etmedi, isteksizdir ve bu koşulların da yerlerinden edilmiş Rohingyalıların dönüşüne elverişli olmaması gerçeğinin de önünde önemli bir engel haline gelmiştir. Myanmar hükümeti Rohingyalıların ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmak için Bangladeş hükümeti ile sadece bir mutabakat zaptı değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler ile de bir mutabakat zaptı imzaladı. Her iki anlaşmada da Myanmar'ın Rohingya vatandaşlığına vurgu yapılıyor. Ancak Myanmar hükümeti bu vatandaşlık hakkını da yalanlıyor. Aksine Myanmar hükümeti Rohingyalılar için kabul edilebilir olmayan ve Myanmar hükümetiyle Birleşmiş Milletler ve Bangladeş arasında imzalanan anlaşmalara uygun olmayan öneride bulundu. Myanmar hükümeti Rohingyalı Müslümanlara vatandaşlık ve ulusal vatandaşlık kartı yerine ulusal kimliklerini ifşa etmeden onları tanımlayan bir kimlik kartı verilmesini önerdi. Gerçek şu ki bu kimlik kartı Rohingyalı Müslümanların Myanmar uyruğunu ihlal ediyor. Çünkü Myanmar hükümetinin bu girişimi Rohingyalı Müslümanları bu ülkenin etnik gruplarından bile saymıyor ve onları yabancı olarak görüyor. Bu yeni kimlik kartları anlaşmazlığın kaynağı olan Rohingyalılara verilen önceki kimlik kartlarından çok da farklı değildir. Bu yüzden de Rohingyalıların bu öneriyi reddetti. Myanmar hükümetinin Rohingyalı Müslümanların güvenli bir şekilde geri dönmesi için yarattığı bir diğer önemli engel ise topraklarına ve mülklerine el konulması ve Rohingya köylerinin yeniden düzenlenmesi durumu olmuştur. Bu ise Rohingya nüfusundan tahliye edildikten sonra köylerin ya askeri kışlaların inşa edileceği mekanlar olarak orduya teslim edildi ya da sözde model köyler projesine dahil edildi ve yeni Budist sahiplerinin yerleşeceği köylerin oluşması anlamına da geliyor. Dolayısıyla Myanmar hükümeti Rohingyalıları yeniden kabul etmeyi istekli görünse de onları yeniden yerleştirmek için neredeyse hiçbir yer bırakmayacaktır. Rohingyalı Müslümanlara geri dönmek için uluslararası güvence istemeleri de bu bağlamda anlam kazanmaktadır. Myanmar'da bu yılki askeri darbe, Rohingyalı Müslümanların Myanmar hükümetine güvensizliği meselesinin, Myanmar'a dönen yerinden edilmiş insanların güvenliğini sağlamak hususundaki kaygılarının nedenli önemli olduğunu gösterdi. Zaten özellikle Birleşmiş Milletler, Myanmar hükümet anlaşmasının açıklanmasından veya Myanmar ile Bangladeş arasında bir mutabakat muhtırasının imzalanmasından sonra aşırılık yanlısı rahipler, tekrar kışkırtmalarına başlayıp Rohingyalıların tekrar rahine eyaletine dönmelerine müsaade etmeyeceklerini belirttiler. Bu tür güvenlik tedbirleri ise Rohingyalıların geri dönmeyi göze almayacakları da doğaldır. Böylece Myanmar hükümetinin de Rohingyalı mültecilerin geri dönüşü için gereken altyapıyı hazırlamadığı ve gereken güvenlik önlemlerini de almadığı sürece geri dönme motivasyonunun da olmayacağı kesindir. Çünkü Müslümanlar tekrar belirsiz bir akıbet yaşamak istemiyorlar. Kanada'nın Simon Fraser Üniversitesi hocası Sai Lat ise Rohingyalı Müslümanları hususunda araştırmalar yapan bir isim olarak Myanmar ordusu ve hükümetinin aşırı Budist rahipleri Rohingya Müslümanlarına karşı koymak için en iyi araç olarak gördüğünü söylüyor. Bu uzmana göre Budistlerin Bin Laden'i adlandırılan Budist rahip Ashin Virato da Rohingya Müslümanlarına karşı ciddi kışkırtmalar yapmaktadır. Budistlerin ismi her zaman huzur ve şiddetten uzak durmayı, ibadeti ve perhizi çağrıştırırsa da Aşirin, Virato gibi aşırı Budistler dini temizlik ve İslam'ın yayılmasının önlenmesine yönelik çağrılar yapmaktadırlar. Bu gibi isimler ise Budist mensuplarını Müslümanlardan uzak durmaya ve onların evini ateşe verip onları evlerinden atmaya çağırıyorlar. Bu bağlamda Aşin Virato tarafından oluşturulan ve şiddete başvuran en önemli grup 969 isimli gruptur. Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingya'lı Müslümanların soykırımı isimli dizi sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.